Çok muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketi için üç ihlas bir Fatiha ile başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının, cümle şehitlerimizin ruhu şeriflerine, geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin selametine, bütün İslam dünyasının şerirlerinin, şerlerinden muhafazasına, bu niyaz bu duâle bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlas sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Rabbimize hamdolsun ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihanı şereflendirdi. Mevlid kandilini idrak edeceğimiz mübarek Rabiülevvel ayına yeniden eriştik. Sohbetimize bir salvat-ı şerifle başlayalım. Ol Seyyidül Kevneyn, Ege Cihan Efendisi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ol Resulü Sakaleyn, ins ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ol İmamül Harameyn, Mekke ve Medine-i Münevvere imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Ol Ceddül Hasaneyn, Hasan ve Hüseyin Efendimiz mübarek ceddi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Bu ayın vatanımız, milletimiz, bütün İslam âlemi için rahmet, bereket, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh, Allah Teala kendi katından Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Zira Cenab-ı Hakk'ın ondan başka bizim hayatını yemin ettiğini işitmedim buyuruyor. Nitekim Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize le amruke buyuruyor. Senin hayatın üzerine yemin olsun buyuruyor Resulullah Efendimize. Bu Resulullah Efendimizin Allah indi kıymetini gösteriyor. Yine bel asr buyuruyor. Yine da uksu bi hazel belet ve entuhillin bi hazel belet. Bu beldeye yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor. Nübüvvetine kasem ediyor. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlensin ve sırat-ı müstakim üzeresin. En doğru yol üzeresin. Muhterem kardeşim, namaz kılarken birisine selam vermek namazımız bozulur. Oysa tayyatlı Efendimiz selam vermek vacip hükmündedir. Yani Cenab-ı Hak Efendimizi ne kadar çok seviyor ki namazda tayyat ile Efendimiz selam veriyoruz. Yine Rabbimiz buyuruyor. Andolsun, yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani hep Allah rızası üzerinde olanlar. Hep halimizde ben Allah rızasında mıyım? Kendimizi bir muhasebe halinde olanlar, ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Daha bir zerrelerin tartacağı bir ahireti düşünebilmek. Ona göre hareketimizi tanzim edebilmek ve Allah'ı çok çok zikredenler için Resulullah güzel bir örnek. Yani bu üç hadireyi yaşayabilirsek biz Resulullah Efendimiz bizim hayatımıza örnek olmuş oluyor. Ayette efendim belli bir vasf veya herhangi bir husus zikredilmiyor. Bu sebeple onun hayatının her anın, her davranışı bizim için en güzel örnek. Yani beşeriyet, yani insanlık ibadette ruhaniyeti ondan öğrendi. Muamelatta zarafeti ondan öğrendi. Ahlakta nezaketi ondan öğrendi. Gönülde letafeti ondan öğrendi. Lisanda selaseti ondan öğrendi. Duygularda inceliği, nazarlarda derinliği, kainatı tefekkürle okumayı, ihtiyaç sahibine cömertliği, yetim ve yoksula merhameti, gariplerin yanı başında olmayı hep ondan öğrendi. Büyüklerine hürmet, küçüklerine şefkati, adaleti, hakkı, hukuku tevzi etmeyi, vasıf güzel ahlakı ondan öğrendi. Cenab-ı Hak sen en güce en güzel bir ahlak üzeresin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak ahlakını ıslah edip iyiliklerini düzeltmek de her müminin vazifesidir. Yani hayatımızın her anını Resulullah Efendimizin 23 senelik bir hayatıyla mizan etmemiz zorunludur. Eshab-ı kiram o berrak gönül aynasında şahsiyetlerini imar etti. Cenab-ı Hakk'ın rızası nail oldu. Ayette şöyle buyruluyor. İslam dinine girmek üzere ön gelen ilk muhacir yani Mekkeliler her türlü zulme katlandılar. Fakat imanlarından bir taviz vermediler. Ve Ensar, Medineliler ve onlara ihsan sahipleri var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Peki Cenab-ı Hak asr-ı saadet toplumun hususiyetlerinin neler olduğunu bize bildiriyor. Yani Efendimiz'in bulunduğu asır, Efendimiz'in bulunduğu zaman ve mekan, asr-ı saadet müminleri Allah Resulü'nü kalpte tanıyan, ilim, irfan, merhamet, nezaket, zarafet toplumuydu. Sahabi düşüncenin idealinin merkezine tevhidi yerleştirip, kalpten dünyevi menfaatleri bertaraf etti. Yani kalpten nefsane arzuları attı. Yani ilahları atmaya muvaffak oldu. Mal ve can gaye olmaktan çıktı. Vasıta hükmüne girdi. İmanın lezzetine kavuşuldu. Merhamet enginleşti. Allah yolunda fedakârca hizmet hayat tarzı oldu. Sahabilerde Allah, kainat ve nefis üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşi küçük aynada bir seyreder gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenmek gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş sahibi çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Dostluğun merkezine Allah ve Resulü yerleştirildi. Okuma yazma bilmeyen bir toplum medeniyette zirveleşti. Cahiliye toplumu İslam'la şereflendikten sonra gerçek bilenlerden oldu. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri, semanın sonsuzluğu ve emsaller üzerinde derin derin tefekkürler başladı. Hayat Allah rızasına endekslendi. Rabbimiz işte böylece sizin insanlara şahit olmanız, yani İslam'ı temsil etmeniz, Resulü'de size şahit olmanız için mutedil, hayırhah bir ümmet kıldık buyuruyor. Bu sebeple güzel bir kul olup, ruhumuzdan rahmet taşırabilmemizin zarureti bildiriliyor. Bunun için ahlakımızı, Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakıyla tezyin etmeye gayret etmemiz zaruri. Şu hadise çok mühim. Efendimiz'in amcası Ebu Leheb, bunun bir cariyesi vardı, Süveybe isminde. Bu Ebu Leheb'e geldi, yeğenin dünyaya geldi dedi. Tabii o zaman da akraba asabiyeti çok mühimdi. Ebu Leheb sırf bir kavmi azimetten dolayı bu cariyeyi azat etti, mükafat verdi. Ebu Leheb biliyorsun Allah düşmanı. Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh bu hadiseyle alakalı şunları naklediyor. Ebu Leheb'in ölümünden sonra bir sene sonra rüyamda gördüm. Çok kötü bir haldeydi Ebu Leheb. Biliyorsun Tebbet Yeda suresinin indiği. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb Muhammed'in doğduğuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabımın bir hafifletildiğini, o gün baş parmağımdan işaret parmağından çok küçük delikten çıkan su ile serinlemekteyim cevabını verdi. Kıraat ve hadis âlimi İbn Cezeri diyor ki bu kıssadan hareketle Kur'an'da zemmil laneti hakkında ayet nazil olan ve cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kâfire peygamberin doğumuna sevindi diye bir lütufta bulunursa Peygamber Efendimiz bu veladetiyle sevinip onun muhabbetiyle gücü yettiğince infakta bulunması halinde ümmetimden muvahhid bir mümine yani salih salih bir mümine ne nimetle ikram olunur bir düşünmek lazım. Elbette böyle bir mümini kerim olan Allah'tan nail olacağı mükafatı Rabbimizin geniş ihsanlarına ve naimce kavuşması olacaktır. Buyuruluyor. Bu İbn Cezeri'nin ifadesi. İmam Kastalani var. Bu da Buhari şarihidir. O da şöyle diyor. Ehl-i İslam onun ümmeti olmanın yani Resulullah Efendimiz 124 bin küsur peygamberden meccane hiçbir gayret etmeden ümmeti Muhammed olmamız çok büyük bir lütfu Cenab-ı Hakk'ın. Bu sevinç de Resulullah'ın doğduğu ayı ihya ederse bu Rabbi'l-Evvel ayına ziyafetler verip cömertlik gösterirse fakirlere, gariplere, yalnızlara, kimseye her türlü yardım bulunursa, sevinç ishar ederek ümmet-i Muhammed olduğu için hayırlarını arttırırsa, yine hatmi şerif, muayyen virtler, mevlid-i şerif okumaya itina göstererek bereketinden istifade etmeye gayret ederse, böyle yapanın o yol belalardan kurtulduğu ve ne dilekler ve yerine geldiği tecrübe edilmiştir buyuruyor. Bunu diyen İmam-ı Kastelani. Ümmet-i Muhammed olarak Allah Resulü'nün doğduğu bu mübarek ayı feyizinden istifade edilmek için bizler de salih amellerimizi arttırmalı. Hatta bir hayır hasenat yarışına girmeliyiz. Bunun için ulaşabildiğimiz her yer çaresiz kimse bilhassa afetlerde gönüllere uzanmamız, hidayet bekleyenlere vesile olmamız, imkânlarımızın üstünde sadaka vermemiz, bir tebessüm bir sadakadır. Hasta ziyareti bir sadakadır. Hediyeleşmek ehliye sadakadır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Resulullah Efendimiz'in nezih hayatını ve güzel ahlakını öğrenelim, öğretelim. Bilhassa sonra evlatlarımızı Resulullah Efendimiz'i sevdirelim. Allah Resulü'nün ümmet olmanın sevinç ve heyecanını yaşayıp yaşatalım ve bu muazzam nimetin şükrünü eda edebilmeye gayret gösterelim. Osmanlılar zamanında Medine-i Münevvere'de bu Rabbü'l-Evvel ayında hasreten 12. gece sabah namazından sonra seherde başlayarak mevlidler okunurdu, Kur'an-ı Kerim okunurdu ve gül şerbeti dağıtılırdı. Dükkanlar kapanırdı. Herkes bu bayramlaşmanın Allah Resulü'ne ümmet olmanın sevinciyle yaşarlardı. Biz de bunu yaşamaya gayret edelim inşallah. Bugün dünya bir cahiliye devrine giriyor. Zaten Resulullah Efendimiz beraber olmayan her devir cahiliye devridir. Onunla birlikte çarpmayan bir yürek zavallıdır. Onu takdir edemeyen bir vicdan hüsrandadır. Günümüz cahiliye gafletinden, o rahmet peygamber vesilesinden hicret etmek şart. Bizim için de bu bir hicret. Onun hayat veren ölçülerine her zaman muhtaçız. Hele şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtaçız. Her gün gömül beter olduğu bir zamandayız. Unutmayalım ki bugün Resulullah Efendimiz ne kadar yakından tanıyabilirsek yarın mahşerde o da bizi o kadar yakından tanır. Gönlümüz ne kadar onu görecek kıvamda olursa o da bizi o nispetle şefkatle nazar eder. Onun gönlüne hayat veren çağrısı ne kadar can kulağı duyar ve onun nurlu yoluna ne kadar uyarsak o da bizi o kadar himayesine alır, ikramlarıyla abad eder. Mahşer günü Resulullah Efendimiz'in şefkat kanatlarında huzur bulmak istiyorsak, bugün halimizle, kalimizle, ahlakımızla ona benzemeye, böylece ona manen yakın olmaya gayret etmeliyiz. Unutmayalım ki kalplerle hakiki muhabbet bağı varsa, zaman ve mekan bakımından uzaklığın bir mahsuru yoktur. Fakat bunun aksine gönüller birbirinden uzaksa, zaten yakın olmanın da bir faydası yoktur. Şu tabir meşhurdur, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de. Efendimiz bir gün Yemen tarafına doğru döndü. Veysel Karani Hazretleri'ne izafeten, ben Yemen'den gelen nefesi Rahmani'yi duyuyorum buyurdu. Yine Hırka-i Saadetlerini Yemen'deki Veysel Karani Hazretleri'ne gönderdiler. Bunu giysin, ümmetimi dua etsin buyurdular. Bizler de Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, 14 asır sonra gelmiş olan uzak diyarlardaki ümmetleriyiz. Halimiz, ahlakımız bakımından onunla ne kadar berabersek, ona o kadar yakınız. Resulullah Efendimiz buyuruyor, İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Yani zamanın ve mekanın bir ehemmiyeti yok. Takvanın gönül âleminin ehemmiyeti. Veladet kandili anne babalar için mühim bir imkan. Kandillerde evlatlarımıza hediyeler alalım. O güne ikramlarda bulunalım. Ve o kandil gününü unutturmayalım. Efendimizin teşrifiyle şereflendiğimiz, güzel mümin olduğumuzu unutmayalım. Evlatlarımız yaşadığı muhitlerdeki Emir Sultan Süleyman Çelebi vesaire muhakkak benzeri Evliya Allah'ın feyizli mekanını ziyaret ettirelim. Onlar nasıl Hakk'a dost oldular? Onları izah edelim yavrularımıza. Onların temiz kalplerine manevi heyecanı ve muhabbeti Allah'ın izniyle, keremiyle aşılayalım. Bu muhabbetin küçük yaşta günlerine nakşedilmesi adeta taşa işleyen nakışlar gibi kalıcı olur. Bugün yüreği şefkatle çarpan, merhamet sahibi salih ve salih anne babaların en mühim vazifesi evlatlarını Kur'an ve sünnete ittiba halinde yetiştirmektir. onları İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakmaktır. Yavruların gönüllerini Allah Resulü'nün muhabbetiyle doldurmaktır. Evlatlarımızla ahirette beraber olmak istiyorsak emek vermemiz lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde Meryem validemizden bahseder Cenab-ı Hak. İsa Aleyhisselam'dan bahsederken çok yerde Meryem oğlu İsa diye bahseder. Şu hadise çok mühim. İmran'ın hanımı olan babasının adı İmran'dı. Hanne Hatun, yani annesi daha hamileyken başladı. O evladını daha doğmadan Beyt-i Makdis'e adadı. O evlat da bu derdin bereketiyle Hazreti Meryem oldu. Onu bir de peygamber, yani Zekeriya Aleyhisselam vekil oldu. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri gördü. Bunlar nereden Meryem derdi? O da Allah da Rabbimden derdi. Cenab-ı Hak 34 yerde iffetini koruyan Meryem buyuruyor. Eğer kalpler ayrı ise evlat ile anatomik yakınlık bir fayda vermez. Kalbi beraber onu şart. Az evvel bahsettiğimiz gibi nitekim Kenan Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu. Azer İbrahim'in babasıydı. Ebu Leheb Efendimiz'in amcasıydı. Fakat aralarında kan bağı kendine bir fayda vermedi. Evlat anne babanın sanatıdır. Mümin evladının derdinde olmalı. En merhametli anne baba evladının ahiret derdinde olandır. Bu küresel güçler evlatlarımızı bizlerden koparmak için binbir şekilsiz abes kılığa giriyor. İnternet, televizyon ve modalar sayesinde gönlüne katran döküyor. Bunlar asla fırsat vermeyelim. Resulullah Efendimiz de bilhassa gençlere çok emniyet verir, en çok onlarla alakadar olurdu. Yeri gelir, onlarla şakalaşır. Yeri gelir, vazife verirdi. Eshab-ı Suf'a yetiştirir, onları insan olan her yere seferber ederdi. Bir milletin istikbalini görmek, keramet ve kehanet değildir. O milletin gençliği enerjisini nereye sarf ediyorsa, buna bakmak kâfidir. Eğer bir milletin gençliği enerjisini ilme, irfana, ahlaka, hayır yollarına sarf ediyorsa, o milletin istikbali parlaktır. Bunun zıttına gençler enerjilerinin nefsaniyete, zevk-i safaya, zamane şerlerine harcıyorsa, o milletin istikbali bir felakettir. Bir harpte gerçek şehitler veriliyorsa, Çanakkale'de olduğu gibi, zafer mukadderdir. Fakat iş dünyası boş, kalpsiz bedenler ölüyorsa, netice hizmettir. Bunun için evlatlarımız imanlı, Kur'an ahlakı üzerine, ahlaklı, vatanperver olarak yetiştirmek hem dünyaya hem de milli bir vazifemizdir. Gençlerimiz şuurlu müminler olarak yetiştirmek çok mühim. Biz bunun emniyetini tarihte Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde en son 15 Temmuz'da müşahede ettik. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmayalım ki bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. İslam dünyasının yegane sözcüsüdür. Eğer bu karakol zarar görürse, bütün İslam dünyası zarar görür, huzur-u ilahi de bunun hesabını veremeyiz. Onun için gençlerime çok ehemmiyet veririm. Bilhassa küçük yaşlardan itibaren ona din, iman, vatan, millet sevgisi yetiştirmeye gayret edelim. Hadis-i şerifte buyuruluyor, çocuklarını üç hususta yetiştirin. Birincisi peygamber sevgisi. Daima Peygamber Efendimiz'den her halde ders alacağız hayatın her safhada. Ehl-i Beyt sevgisi de Kur'an kıraati. Rabbül Evvel ayının bu şuurda ihyası, Peygamber Efendimiz'e yakınlığımızın bir nişanesidir. Bir de bugünlerde huzurlu aile yuvası, bir takım sapkınlıklara yıpratılmaya çalışıyor. Halbuki insanlık tarihi aileyle başlar. Rabbimiz Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren insan aile içinde yetiştirdi. Birçok peygamber secereler halinde aynı ailelerden devam etti. Aile mesuliyet esasını getirdi. Beyi hanımına, hanımı beyine zimmetlidir. Evladı anne babaya emanettir. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Lakin aile yuvası muhafaza edilirse, insanlığı cahiliye döndürmeyi arzu eden şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o kale düşerse, beşeriyet adeta mahluk sürülerine döner. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp ve günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Ailemizi, kendimizi ve nesillerimizi nasıl koruyacağız? Kurtuluş nerede? Eski cahiliye, Yani Efendimiz zamanındaki o cahiliye toplumu nasıl bertaraf edilse çare aynı. Tek çare hayatımızı Farikan Efendimizin örnek hayatıyla tanzim etmek. Onun muhabbete tabi olabilmek. Mevlid kalinlerini ihya etmenin en güzel şekli ömrümüz boyunca Efendimize kalben beraber olabilmek. Bir gölgenin beden olan sadakati gibi. Hayatta hiçbir şey bizi Efendimizi unutturmamalı. İnsan hakiki manada sevdiği birisini unutmaz. Biri her fırsatta onu yad eder. Onun için Rabbü'l-Evvel ayı aynı zamanda bir vefa ayıdır. Efendimize bir vefalı, vefalı bir insan ufak bir iyiliği gördüğü kimsenin dahi muhabbetini ömür boyunca kalbini taşır. Efendimiz ise bize hiçbir faninin yapamayacağı kadar büyük bir iyilikte bulunmuştur. Resulullah Efendimiz bizim ebedi saadet rehberimiz, en büyük gönül servetimiz. Bütün dünya nimetleri bizim olsa fakat Allah Resulü'nü tanımamış olsaydı bu ne kıymet olurdu? Zira bu dünyada ömrümüz de dünya da faniyle mahkum. Dünya da zaten iyice ihtiyarda da. Hadi Resulullah geldi bir ahir zaman alameti. Küçük alametlerin hemen hepsi belirdi. Fakat Resulullah Efendim tanıyıp onu canı gönülden tabi olmaya gelince huzur ve saadet ise sonsuz. Peygamberin ahirette buluşabilmek, onun şefaati uzmanına nail olmak, Havz-ı Kevser'e içebilmek, Livâ-ül Hamd adlı sancağının altında toplanmak, onun güzel şahitlerine nail olmak istiyorsak, bugün onunla gücümüz sefinde hal ve amel beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği. Ayet-i Kerim buyurdu, yerinde Allah'ın şahidi olmak, değil, İslam'ı temsil edebilmek. Cenâb-ı Hak buyuruyor, وَاِنَّكَ لَعَلٰى هُلُكٌ عَظ۪يمٌ Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin, en muhterem bir ahlak üzeresin buyuruyor. Efendimiz ahlakını Cenab-ı Hak methediyor. Ben ancak mekârim-i ahlak, yani en yüce ahlakı tamamlayıp gönderildim buyuruyor. Bizler de bu mübarek ayda, bu Rabbü'l-Evvel ayında onun yüce ahlakını tefekkür edip kendi halimizde onu mizan edelim. Kendim adeta nebi ahlak aynasında seyredip kusurlarını telafi halimizde ıslah gösteririm. Cenab-ı Hakk'ın İslam ile murad ettiği kâmil insan modelini Peygamber Efendimiz'in şahsında sergilendi. Onun emsal bir örnek şahsiyet olarak kıyamete kadar gelecek bütün insanlara Cenab-ı Hak armağan etti. Dolayısıyla insanlığın kemali Efendimiz'e benzeme nispetindedir. Daima düşüneceğiz, ben ticari hayata ne kadar benziyorum? Eğer bir muallimsem, bir öğretmensem, imamsam, bir aile reisiysem, İçtimai hayatta ne kadar Efendimiz'e benzeyebiliyoruz? Onunla kıyamette beraber olmak için bu zaruri. Nihayet Efendimiz اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبِكِ sevdiğiyle beraberdir. İbadette, ruhaniyeti ondan öğrenmeliyiz. Bilhassa namaz çok mühim. Bilhassa namazı yavrularımızı küçük yaşta alıştırmamız lazım. Bir babanın, annenin en mühim vazifesi budur. Ayşe Vâdîmîz buyuruyor, Rasûlullah namazı durduğu zaman yüreğinden kazan kaynayan bir ses duyulurdu. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkıyorca etrafındaki tanımaz hale gelirdi. Efendi namazları, farzlara ibadet, sünnet, duha, işrak, evvabin, teheccüd, vudu, sefer, hacet ve husuf namazları vesaireydi. Hazreti Ayşe Vâdîmîz bir hadiseyi naklediyor. Bir gece diyor, Rasûlullah'ı kaybettim, baktım da Rasûlullah odada yok diyor. Herhalde dedim, hanımların birinin yanına gittiğini zannettim diyor. Aramaya başladım diyor. Sonra dönüp geldim, baktım ki o rükû ve secdede şöyle diyordu. Sübhâneke ve bihamdike lâ ilâhe illâ ent. Allah'ım seni bütün noksan sıfadan tenzih ederim. Sana hamd ederim, senden başka ilah yoktur. Dedim ki, babam, anam sana feda olsun. Ben nelerle meşgulüm, sen neyle meşgulsün. Bizler de halimizi bir düşünelim. Allah Resulü kalbinde ne vardı, bizim kalbimiz nelerle meşgul? Ne kadar bir ahiret endişesi var? Efendimiz'in derdi düşündü neydi, bizim derdimiz ne? O ömrü boyunca ne için gayretti, biz nelerin peşinde koşuyoruz? Rabbimiz şöyle buyuruyor, قَدْ اَفْلَانْ مُمِنْمِنْ felah buldu, اَلِّذُونْ fi salatim haşur gerçekten mükutulmuştur, onlar namazda da huşu iledir. Tabii huşu ile namaz kılmak kolay bir iş değil. Gıdanın helal olması lazım, ameli salih sahibi olması vesaire. Namaz, dinin direği Müslümanlığın alamettir. Ecir bakımından hiçbir ibadette kıyaslanamaz. Namazdan uzak kimse dünya hayatında bereketli bir ömür yaşarlar. Simalarında ilahi güzelliğin nuru kalmaz. Bu kimse salih zatların sevgisinden mahrum kalır. Namaz kılmayanlara Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: Kim namazı terk ederse bilerek, o kişi Allah-u Teâlâ'nın himayesinden ve hıfzından, korunmasından uzak kalır. Çok mühim. Onun için evlatlarımız en mühim. Ciğerparemiz bize. Mutlaka ona hediyeler vererek namaza alıştıralım. Enes şöyle diyor radıyallahu anh, vefatı esnasında Allah Resulü'nün yanındaydı. Bize üç defa namaz için Allah'tan korkun dedi. Ondan sonra eminiz adına insanlar hakkında Allah'tan korkun, iki zayıf hakkında Allah'tan korkun, dul, kadın ve yetim çocuk için Allah'tan korkun. Onda himayesi hepimize vacip. Namaz uzununda tekrar korkun. Enes diyor ki, öyle bir haldeydi ki Rasûlullah, öyle bir feryat hali, sessiz feryat halindeydi. İyice sesi kesilir gibi oldu. Fakat namaz, namaz, namaz diye tekrarlıyordu. Yani mübarek ruh-i şerifle çıkıncaya kadar devam etti buyuruyor. Diğer bakımdan tövbe ve istiğfar. Ey iman, Allah'a samimiyetle tövbe edin buyuruyor. Samimiyet tövbe, böyle lafta tövbe değil, fiilde tövbe olacak. Kalben tövbe olacak. Yine buyuruyor, takva sahibi gece pek az uyurlar, seherler vakitte istiğfar ederler. Yine Efendim buyuruyor, ey insanlar, Allah'a tövbe edin, ona istiğfar edin. Muhakkak ben her gün 100 defa, hatta 100'den daha fazla Allah'a tövbe istiğfar ediyorum buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teala onu her darlıktan bir çıkış, her yüzden bir kuduş olur, lütfeder, onu rızık lütfeder. Fakat de bu tövbede samimi olması lazım. Sözde bir tövbe olması, fiilde bir tövbe olması icap eder. Yine Efendimizin zikri Ahzab suresinde, ey iman edin, Allah'ı çok çok zikredin, onu sabah akşam aralıksız tesbih edin. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz Hazreti İbrahim'i uğrayıp ziyaret etmişti semaya çıkarken. O da bizlere İbrahim Aleyhisselam gönül dolu selamlar gönderdi. Efendimiz ümmetine benden söyle dedi. Ben selam ediyorum ümmetine. Cennette fidan dikmeye çoğalsınlar. Çünkü cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arzı geniş ve düzlüktür dedi. Efendimiz cennete dikecek fidan nedir diye sordu İbrahim Aleyhisselam'a. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber, la havle la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Demek ki bu zikri yolda giderken, gelirken evde hanımlar devamlı bu zikirle işte dilimiz ve kalbimiz ıslak olacak. Yine ya mukallibül kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale geçen Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Efendim diğer dualarından biriydi. Muamelatta zarafeti ondan öğrendi insanlık. Tevazu zirvesi. Mekke'nin fethi günü bir hemşerisi Efendimiz huzuruna titreyerek çıktı. Ya Resulallah dedi, ben Müslüman olduğumu, bana İslam'ı telkin et dedi. Efendim onu sükûnet telkin etti. Adam titredi, Efendimiz manevi heybetinden titredi. Sakin ol kardeşim dedi. Ben bir kral ve hükümdar değilim. Bu muhtereme validelerini kastederek, güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun ben yetimiyim buyurdu. Resulullah Efendimiz hiç kimsenin kendi arkadaşından farkları görmenizi istemezdi. Yine Efendimiz ravza yaparken taş taşımak istedi. Sahabe biz de taşıyacağız, yorulma deyince yok dedi. Sen ey kişi dedi, taş taşımaya devam. Zira Allah'a sen benden daha muhtaç değilsin. Ben Allah'a muhtacım dedi. Çünkü numune olacak, üsve-i hasene olacak. Yine Efendimiz, Adem'in iki oğlu ümmete örnek olarak gösteriyor. Siz onların en hayırlısı olunuz. Yani Habil vardı, o Hakk'a yöneldi, salih kul oldu. Kabil vardı, nefsine uyup feci bir akıbete düçar oldu. Yine bu çok mühim bir hadis-i şerif. İbn-i Abbas ifade ediyor, şöyle diyor. Bir adamın hatası kibirse, bilirse ondan ümit beslemeyin. Bir kimi kibir varsa, ibadeti de olsa ondan ümit beslemeyin. Allah korusun. Zira kibir ancak ateşle temizlenir. Onun için bir Müslümanın şeyi ben olmayacak, ben yaptım, ben ettim, ben Ya Rabbi sen, Ya Rabbi sen lütfettin, sen ihsan ettin Ya Rabbi olacak. Bunun dışında bir günahsa bilirse ondan ümit besleyebilirsiniz. Hazreti Adem'in hatası günahtı. İblisinki ise kibirdi. Adem affedildi. Şeytan ise zilleti düçar oldu. Yani Adem aleyhisselam zelle işleyince hemen pişman oldu, affedilmeyi istedi, istiğfar etti. İblis ise isyanı bahaneler aradı. Kıyamete kadar mühlet Allah Teala herkese istediğini istediği şekilde verir. Demek bir kul Allah'tan ne isteyeceğini iyi bilmeli. Efendimiz cömertliğin şahıydı. Bir koyun kesildi, Ayşe ne yaptın deyince, Ya Resulallah bir kürek kemiği kaldı, hepsini infak ettik deyince, demek ki bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu. Efendimiz yaşama zevkini bir kenara bırakıp, yaşatma sevdasına gönül verdi. Ümmetinin açlığını doyurmanın manevi hazıyla adeta kendi açlığını unutur hale geldi. Verecek bir şey bulamadığı zaman borçlanıyor, yine de infak etmeden geri durmuyordu. İnfak, Allah için verebilmek, Efendimiz'e bir tabiyete asiye haline gelmişti. Fakir düğümü korkmadan bile sevinerek infak ediyordu. Yine bir kişi geldi, Efendimiz'den hayvan istedi. Efendimiz de miktar koyunlar ve develer verdi. İslam'a yakın bir müşrikti. Hemen kavmine koşarak gitti. Kavmim dedi, Muhammed dedi, fakirlikten korkmayacak kadar cömert dedi. Bir gün erken saatlerde Resulullah Efendimiz'in huzurundaydık diyor ashab-ı kiram. O sene Mudar kabilesinden perişan bir toplum çıkıgeldi. Genelde basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetlerdi. Ona bu da fakir ve garip görünce Allah Resulü'nün yüzünün rengi birdenbire değişti, sarardı rengi. Hemen evine gitti. Sonra da çıktı, geldi. Bilal ezan oku dedi. O da okudu. Sonra Bilal kâhmet getirdi. Efendimiz namaz kıldı. Akabinde bir hutbe irad ederek infakı teşvik etti. Ayet-i kerimeler okudu. Ardından her bir fert, her bir kişi altından, gümüşten, elbisen bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin, hatta hiçbir imkan bulunmayan da yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldı, hatta kaldırma bir torba getirdi. Ahali birbirinin peşine sökün edip sıraya girdi. Sonra yiyecekten iki yığın oluştuğunu Rasûlullah gördü. Sararan yüzü pembeleşti ve tebessüm halindeydi. Sanki ayın 14'ü gibi sevincinden parlıyordu o garipliğin sevinmesiyle. Efendim buyuruyor, sadaka vermek her Müslüman vazifesidir. Zekat değil, sadaka. Eshab-ı yavrum, sadaka verecek bir şey bulunmazsa ne yapayım dedi. Amelik yapar, hem kendine fayda olur, hem de tasadduk edersin. Efendim ailenin bir kısmı da tabakta örgü yapardı, infak ederlerdi. Buna gücü yetmezse veya iş bulamazsa dedi, darda kalan ihtiyaç sahibine yardım eder. Buna gücü yetmezse iyilik yapmayı tavsiye eder. Bunu da yapamazsa kötülük yapmaktan uzak durur. Bu onun içinde sadakadır buyurdu. Bu sadaka çok mühim. Ya uzu sadakat, sadakaları Allah verir buyuruyor. Şurada çok cazip bir dikkat. Bir gün Ayşe validemiz kokusu hafif değişmiş bir eti sadaka olarak vermesi istemiştim. Efendimiz ona Ayşe dedi, kendin yemediğin bir şeye tasadduk mu edeceksin sen dedi. Ayşe validemiz Allah Resulü'nün hoşlanmadığı bir yiyecek hakkında ey Allah Resulü onu yoksullara verelim mi diye sormuştu. Yine diğer bir rivayette Efendimizin onları kendi yemediğiniz şeyleri vermeyin buyurdu. Onun için bazen bakarım zekatta zekat verirken kalmış kumaşlar olur, kalmış bilmem neler olur. Onu zekat o hesabı vermeye kalkar. Bunu Resulullah istemiyor. Daima evet çok aşağıdan belki çok garip fakat kendi giyebileceğin yani orta bir ölçüde vermeniz zorluyor. Yine bu da emri bil maruf bilhassa bugün çok mühim. Ebu Hureyre şöyle naklediyor. Resulullah'ın eshabından bir kişi içine tatlı su gözdesi bulunan bir dağın yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti. Keşke insanlardan ayrılıp şu vadide otursam. Ama Allah'ın izin almadan olmaz bu dedi. Sonra Allah Resulü'ne arzunu anlattı. Peygamber'e böyle bir şey yapma sakın. Çünkü sizden biriniz Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmeyi evinde oturup 70 sene namaz kılmaktan daha faziletlidir. Yani bir mümin içtimalleşecek. Allah'ın size bağışlamasına ve cennete koymasını istemez misin? O halde Allah yolunda cihad açın. Cihad nedir? İslam'ı yaşayarak tebliğ etmek. Resulullah Efendimiz Allah yolunda gayretlerini hiçbir zaman yılmadı. Yorulmadı Efendimiz. Dinlenmedi. Ben tatildeyim, izinliyim, bir müddet bana gelmeyin demedi. Bilakis gayret ve fedakarlıkla bilhassa da hidayete vesile olarak cehennemden insan kurtarmanın, yangından insan kurtarmanın telaşesi içindeydi. Bir köle Müslümanı Efendimiz seviniyordu. Bir kişi daha kurtuldu buyurdu. Hal böyleyken bir mümin de Allah yolunda gayret ve fedakarlığını yeterli görmemeli. Ben bunları yaptım, bunları yaptım değil. Ahiretçe ebedi saadet sermi hazırlama imkanı varken bir kenara oturmamalı. Nereye kadar? Yakın gelene kadar Cenab-ı Hak ayet. Ölüm gelene kadar. Bu da çok mühim. Resulullah Efendimiz sabah namazı kıldıktan sonra eshabına döndü. İçinde bir oruçlu var mı dedi. Nafile oruç. Ebu Bekir Efendimiz ben oruçluyum dedi. Devam ediyorum. Ömer radıyallahu yok değilim dedi. Nafile oruç çünkü. Yine Resulullah Efendimiz ikinci soruyu sordu. Daha güneş doğmamıştı. Karanlıktı. Yarın sabah namazı kılınmıştı. Bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı dedi. Ömer radıyallahu anh yine ya Resulallah dedi bir gün doğmadı ki nasıl hastaya gidelim? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ya Resulallah mescide geliyordum. Abdurrahman bin Avf'ın hasta olduğunu duydum. Kapıdan ziyaret ettim, şifa diledim, oradan namaza geldim. Üçüncü soruyu soruyor Efendimiz. Bugün bir aç doyuran var mı? Yine Ömer radıyallahu anh yarı itirazlı, ya Resulallah daha gün doğmadı, nasıl bir aç doyuralım? Yine Ebu Bekir Efendimiz evet ya Resulallah. Namaza geliyordum mescide, bir aç insan gördüm, kenarda oturmuş. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir arpa ekmeği vardı, oğlumun elinden o ekmeği aldım, o fakire verdim. Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir sen cennetliksin dedi. Ömer, eyvah, keşke dedi, vah vah dedi. Yok Ömer, Allah sana rahmet eylesin dedi. Çünkü bunu Efendimiz'in bildirmenin sebebi nedir? Demek ki bir mümin, devamlı bir Allah rızasını arayacak. Eğer Allah rızasını ararsa, Allah onun karşısına çıkartır. Allah Ömer'e rahmet eylesin. İki sebebiyle gelir. Ne zaman bir hayır yapmak isterse, Ebu Bekir muhakkak onun geçiyor. Velhâsıl kıymetli kardeşlerimiz, Efendimiz'i hatırlamayı belli zamanlara hasredip, hayatımızın diğer safhalarında onu bir kenarda unutursak, bu Efendimiz muhabbetimizin samimi olmadığını gösterir. Efendimiz camide, umrede, kutlu doğum programlarında, sohbeti hatırlayıp da evimizde, iş yerimizde, mektebimizde, çarşı pazar unutursak o bağlamda problem var demektir. O problemi tamir etmemiz lazım. Eshab-ı Efendimiz şöyle bir muhabbet vardı. Uhud'da hemen sonra Efendimiz eshabının düşmanı Uhud harbi olmuştu. Düşman Mekke'li müşrikler gerilemeye başladı. Efendimiz Hamrul Esed'e kadar onları geçirin dedi. Yani geçirin, bizi güçlü görsün, bir daha gelmeye teşebbüs etmedi. Bu esnada ravi diyor ki, Abdullah bin Seyl ile kardeşi Rafi, Uhud'da kâinat efendileri birlikte savaşmışlar ve yaralı olarak Medine'ye dönmüşlerdi. Bu çok mühim. Birisi ağır, diğeri hafif yaralıydı. Peygamberin davetinden geride kalmamak için Hamrul Esed'e kadar birbirine tutulun tutulan gittiler. Onun davetini icabet ettiler. Vallahi bir bintimiz yok, yarımızda ağır. Fakat Resulullah'ın bulunduğu bir sebebi hiç kaçırmayalım diyerek yola çıktılar. Yarısı diğerine göre hafif olan ağır yaralı, kah yürümesine yardım etti, kah onu yürüyemeyince sırtına aldı hafif yaralı. Bu şekilde Efendimiz'in yanından ayrılmadılar. Bu fedakarlığı sergileyen müminler, ilahi iltifatın mazhar oluyorlar. Ali İmran 172. ayette yara aldıktan sonra yine Allah ve Peygamber çağrısına davete uyanlar, işlerinde ameli sahih işleyenler ve takva sahibi olanlar için büyük mükafat vardır. Yani bütün dünya varlıkları gözlerinden silindi, kalplerinde Efendimizin muhabbetiyle doldu. İşte hakiki Rabbü'l-Evvel ayı budur. Bütün her zaman kalplerimizin Resulullah Efendimizle beraber olabilmesi. En huzurlu aile yuvası, o Efendimiz'in yuvasıydı. Hiçbir erkek zevcesini Allah Resulü'nün mübarek sevdiği gibi sevmez. Hiçbir kadın kocasını efendimizin hanımının tarafından sevdiği gibi sevemez. Hiçbir evlat babasını Fatıma annemizin Hazreti Efendimiz sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba evladını Resulullah'ın evladısıyla sevemez. Bizler yuvamız o saadet hanesine ruhaniyetinden ne ölçüde nasip alırsak, inşa edebilirsek hane o kadar mesud olur. Efendimiz zevkler arasında herhangi bir ihtilaf mevzu olduğunda bir erkeğin yapması gereği olduğunu şöyle bildirir. Bir mümin hanımını buğz etmesin sakın. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Onu düşünsün. Böyle yapmak böyle muhabbetin safiyetine zarar gelmemesi açısından daha değilsem. Gerçi erkek için de öyledir, hanım için de öyledir. En hayırlınız, ailenizin en güzel muamelede bulunmanızdır buyuruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara olan nezaketi şu misal ne güzeldir. Bir köle şarkı söyleyerek develerini güdüyordu. Develer tabi sallandıkça şeyde enceze dedi, sakin ol dedi. Camlar var kırılmasın dedi. Yani hanımlar var demek istedi. Yani Efendimizin bu aile üzerindeki talimatları çok mühim. Bugün diyorlar taciz var diyor. Kadına taciz var diyorlar. Ya bu ne demek kadına taciz var demek? Taciz diye İslam'da bir şey var mı? Ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına taciz olması var. Bırak kadın erkeğe birbirine taciz olması, insanıza taciz olması, insanı hayvana bile taciz etmesi bile yasak, haram. Onu da kıyamette hesabını verecek. Efendim bir yanık karınca yuvasını gördü. Bunu kim yakabilir dedi. Allah'ın verdiği bir cana kıymanın kimin hakkı vardır dedi. Zekat koyununa zekat develerini veriyordu. Bunları al götür ailene söyle. Toz toprak üzerine bırakmasınlar. Bunlar Allah'ın emaneti. Sütlerini sağarken de tırnaklarını kessinler, memelerini tırnakları batmasın. Tamamını sütün almasın, yavrularını da bıraksın. Yani ruhlarına dair bir hukuk vaz ediyordu Resulullah Efendimiz. Yeni bir koyun kesilecekti, adam önüne bileliyordu. Kaç sefer öldürüyorsun dedi. Kaç sefer öldürdün bu hayvan dedi. Arkada bileylesen olmaz mı buyurdu. Velhâsıl Efendimiz hep merhamet. Bir kişi ağacın dallarını böyle sallıyordu iyice. Yaprak düşürmek, hayvan vermek için. Niçin dedi bu ağacı kökünden sen sallıyorsun dedi. Niçin dedi bunun kökünü dedi yıpratıyorsun dedi. İslam merhamettir, şefkattir. Bu taciz demek ne demektir? İslam'da taciz diye bir şey yoktur. İslam'da merhamet var, şefkat var, insaniyet var. Resulullah Efendimiz Bedir'den Medine'ye gidene kadar köleler hapre kılıç kılıca gelmiş karşı karşıya. Onları da yol uzun zaman zaman ashab-ı kiram develerinden indirdi. Kölelere o harp esirli develere bindirdi. Bunlar bizim insanlıktaki eşimizdir dedi. Bu taciz ne demek yani? Bu bir asrın bir hastalığı. Bu tacizin sebebi nedir? Dinden uzak olmak, dinden yaşamamak, yaşatmamak, dinden habersiz olmak. İslam vahiyinin dışında bir hayat yaşamak. Tedavisi nedir? İslam'dır. Yanlış yerlerde deva aranıyor. Hatta bir kişi Hazreti Ömer şikayet etmeye geldi. Hazreti Ömer de bak dedi. Bu dedi hanımına şunu düşün dedi. Evet bana şimdi bağırıp çağırırken gördün ama benim çamaşırımı o yıkıyor. Ekmeğimi yemeği o yapıyor. Evimi o düzenliyor. Onun için ben de onun ufak tefek bağırmasını hoş görüyorum dedi. Adam dedi halife böyle derse benim ne yapmam lazım döndü gitti. Evet. Velhâsıl yani hayatımızın her safhasını Efendimiz'e örnek olarak alabilmek. Harpte dahi merhametti. Bir gün evvel su almaya geldi müşrikler. Ertesi harp edecekler Bedir'de. Sahibi vermek istedim, efendim su verin dedi. Yani harpte bile merhamet dağıtıyordu. Michel Cart diye bir adam var, bu Amerikalı. 1976 yılında bir kompütüre 100 büyük adam yazıyor. Bunun sıfatları, meziyetleri vesaire, ahlakı, şunları şunları yazıyor. Uzun müddet gidiyor bu toparlaması. En son kompütüre bastığı zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Adama diyorlar, ya sen Hristiyansın, niye Muhammed çıktı diyorlar. O çok mühim burası. Diyor ki, ben diyor Katoliğim diyor, Hristiyanım diyor. Fakat diyor kompütür böyle çıkardı diyor, ben ne yapayım diyor. Ben diyor bütün o meziyetleri koydum diyor. Mesela diyor İsa aleyhisselam çıkmasını isterdim ben diyor. Bir Hristiyan olmak diyor. Fakat diyor İsa'nın diyor hayatta bazı eksikleri vardı diyor. Mesela İsa bir zevç değildi diyor. koca değildi diyor. İsa'nın çocukları yoktu diyor. Orada bir üsve-i hasene değildi o usta diyor. İsa'nın diyor bir diyor savaşı yoktu diyor. Bak Muhammed'in aile hayatında, savaşında hepsinde bir faziletler tevzineti gördük diyor. İsa diyor bir devlet reisi değildi diyor. Fakat Muhammed de devlet reisi oldu diyor. Ve peygamber oldu diyor. En güzel vasıflar onda çıktı diyor. Kompütür bunu çıkardı diyor. Yani bunu bir Hristiyan, vicdanlı bir Hristiyan bile tahtata koyduğu zaman yüz büyük adam Resulullah Efendimiz bir de çıkıyor. Demek biz ne kadar yakından tanıyacağız? Yakından tanımakla, bu da tatbik etmekle olur. Gönlümüzü onun gönlüne bağlayabilmekle olur. Efendimizin nezaketi, niçin böyle yaptınız demiyor. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum? Ya falan falan falan böyle yapıyor. Ta uzağa atıyor ihtimali. Velhâsıl o kişi utanmasın orada. Bir gün Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Burası çok mühim. Resulullah'ın kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misli, herhangi bir koku koklama, Resulullah'ın mübarek tenden daha yumuşak, ne bir atlası ne de bir ipeye dokundu. Kendisini dinlemekte olan talebesi sahibi sordu. Ey üstad dedi, sen sanki her daim Resulullah'a bakıyorsun dedi. Gözün dedi, daima Resulullah'ı arıyor dedi. Ve mübarek namesine işliyormuş gibi yaşıyorsun dedi. Enes şu cevabı verdi. Evet, vallahi kıyamet günü ona kavuşmayı öyle bir çok arzu ediyorum ki yanına varınca ya Resulallah küçük bir hizmetçin geldi diyeceğim. Ne olursun beni kabul et yanına diyeceğim diyor. Efendimize Medine'de 10 sene hizmet ettim diyor. Ben o zaman küçük bir çocuktum. 10 küsur yaşında bir çocuğum. Her yaptığım iş efendim arzu buyurdu gibi değildi. Buna rağmen Allah razı bana yaptığım hiçbir iş üf demedi. Bunun için niçin yaptım, bunu niçin demedi. Beni daima bir muhabbetiyle terbiye ediyordu. Yine Efendimiz terbiyesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'i çok severdi. Bir gün gafletten körün sert davranışına şahit oldu Ebu Zer'e. Çok üzüldü. Ebu Zer dedi, sen hala cahiliye insanı mısın dedi. Ebu Zer dedi, Allah'ın yarattığına zarar verme. Meşrebine uymuyorsa onu azat et, fazla yük yükleme. Yüklediğinde de ona yardımcı ol buyurdu. Ravi diyor ki, bir gün baktım diyor, Ebu Zer öyle bir hislendi ki diyor, kölesine diyor, kendi giydiği elbiselerini giydirdi diyor. Onun telafi için. Yine Efendimiz'in vefası. Hatice validemizin vefası. Bir kurban keserdi, Hatice'nin akrabalarını gönderirdi. Hatice validemiz her şeyle Efendimiz'e bir rabıt halindeydi. Bir ihtiyar geldi, Efendimiz çok iltifat etti. Ayşe validemiz, bu kadar niye böyle iltifat ettin deyince, o dedi, Hatice'nin hatırasıdır, Hatice'ye gelip gider dedi. Şimdi bizim de o zaman Resulullah Efendimiz'e ne kadar bir vefa hissinde olmamız lazım. Hizmet edene vefa. Bu da çok mühim. Mümini siyah bir kadın Ravza'yı temizliyordu. Efendimiz Ravza onu göremeyince, nerede bu kardeşiniz dedi. O vefat etti. Niye bana söylemediniz dedi. Kabrini gözü, kabrine gitti, dua etti. Yanındakiler de istifade etti buyurdu. Velhâsıl Efendimiz de hep vefa. Yine Efendimiz buyuruyor. Bir davet tek başına icabet etmez diyor. Herkesi doyurmadıkça kendisi doymazdı diyor. Hizmeti çok sevdiği için bizzat hizmeti kendisi ederdi, ikramı kendi yapardı. Bereketlerini yemek artardı, taşardı, ev halkına, bunu komşularına tevzi et buyururdu. Yine malum ayet-i kerimede Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Devamlı düşünce Allah'ın bana ihsanı ne kadar, benden daha müşkülde yaşayanlara karşı benim ihsanım ne kadar olacak? Yine Câbir diyor, Efendimiz yolculuk esnasında arkadan yürür, yürümekte gücüne zayıflar yardımcı onu terkisine alır, bindirirken dua ederdi. Hatta bir kısmını da taltif ederdi. Yine Efendimiz bu hidayetin çok cehennemden insan kurtarmak. İnsanların selamını Efendimiz gösterdi, yüksek gayret ayeti şöyle ifade ediyor, Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Bilhassa demek ki bu bize de, biz ne kadar hidayetleri bize, en başta kendi aile yuvamızda, akrabalarımızda. Bir hikmet ehli şöyle buyurmuştur. Bir kul öldüğünde malı olsa iki musibetle karşılanır. Öldü, iki musibetle karşılanır öldüğü zaman. Daha önce bunların hiçbirini görmemişti. Birincisi bütün malının elinden alınmasıdır. Malım malım dediğin hepsi elden gitmesidir. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilmesidir. Yani bir insan üstte kendi fayda vermeyen bir maldan dolayı hesaba çekilmek ne kadar müşkül bir durumdadır. Allah burada şöyle buyurdu: yazıklar olsun, yazıklar olsun o kimseye ki ehli haline hayır servet üzerine bırakır, kendisi de Rabbinin huzuruna şerle varır. Bir de şu vardı: daima siret iç dünya sureti akseder. Cemil eser-i sucud buyuruyor. Bir mümin hakikaten bir kâmil müminse ibadetleri, amel-i salihleri, onun muhakkak siması min eser-i sucud. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimede. Cenab-ı buyuruyor, Resulullah'ın yanında bulunanlar bir küffara karşı şedid. Yani İslam'dan bir taviz vermezler hiçbir zaman. Ne kıl kıyafette onlara benzemezler. İkincisi, müminlere karşı merhametli. Kendinden aşağı olanı merhamet edeceksin. Bilhassa mane. Ondan sonra onları rükû ederken namaz secdeden görürsün buyuruyor. Üçüncüsü, Allah'tan ne ister, ne vardır kalplerinde? Fazilet vardır, Allah rızası vardır. Min eser-i sucud, bunlar da bir secde alameti olur. Ondan sonra gelen devamında da onlar daha bir hayır hasenat üzerinde Cenab-ı Hak bir fidanı misal verir. O düşmanı öfkelendirir, mümini ise sevindirir buyuruyor. Bir misalle bildirir Cenab-ı Hak. Şu hadis-i şerifi de nakletmek isterim. Bu da çok mühim bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe validemi bir şey dikiyordu. İğnesini kaybetti. Kandile sönüverdi. O yüzden Allah Resulü içeri girdi ve o ev onun nuruyla aydınlanıverdi. Hazreti Ayşe de iğnesini buldu. Bunun için ya Resulallah yüzünüz ne kadar nurlu ve aydınlık dedi. Allah Resulü kıyamet günü beni görmeyen kimseye yazıklar olsun buyurdu. Yine hadis-i devam ediyor. O gün sizi kim göremez diye sordu. Tabi bu göremeyenlerden biri Cimri buyurdu. Devamı çok mühim. Hazreti Ayşe, ya Resulallah Cimri kimdir diye sordu. Efendimiz ismini duyduğumda bana salavat getirmeyendir buyurdu. Bu nevi bakış tarzı diğer amellerle teşmil etmek mümkündür. Buna göre imkanı olduğu halde Allah için yapabileceği bir hayırdan mazeretsiz olarak geri durmak da bir nevi cimriliktir. Tekrarlıyorum. İmkanı olduğu halde Allah için yapabileceği bir hayırdan mazeretsiz olarak geriye durmak da bir nevi cimriliktir. Saati ve gücü yerindeyken nefsine uyarak kulluk gayrına uzakta kalmak da bir cimriliktir. Hakkı ve hayrı söyleme mevkide bulunup da zulüm ve haksızlıklara karşı suskun kalmak da cimriliktir. Kabiliyet ve istidadı varken İslam'ın intişarı yolundaki tebliğ ve irşad hizmetlerine geri durmak da büyük bir cimriliktir. Efendimizin hitabetindeki şey kürsaf ediyor. Yani huzuruna girdik diyor, çıktık diyor. Annem ve teyzemdeki ben çocuktum. Yavrucuğum bu zat gibi hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbise daha temiz, sözü daha yumuşak. Birini hiç şimdiye kadar görmek sanki mübarek ağzından konuşurken nurlar saçılıyordu. Bir Müslüman da hiçbir zaman gönlü kırmayacak. Kalpleri incitmeyecek. Kalbinden rahmet taşıracak. Hak dostu eserleriyle vefatından sonra rahmetle taşırlar. Allah dostuna bakıyoruz, onlar da Emir Sultan Hazretleri vesaire emsalleri fani vefatlarından sonra da ömürleri devam ediyor. Onun için kalbi selimin bir vasfı da illâ men atallâhi bi kalbin selim, incitmeyen ve incinmeyen bir kalp. Allah bu dili verdi. Bu dil hissiyatımızı ifade ediyor. Bir et haznesi, bir et parçası dönüyor. Hissiyatımızı bir düşünürsek, bu nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu? Ses telleri arasında istemiş ses çıkıyor. Fakat Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? Kavlen sedîdâ. Doğru söz diyor. Doğru konuşacaksın. Kavlen kerîmâ. Annene, babana biraz ikramkâr konuşacaksın. Kavlen mağrufâ. Yerinde ve uygun söz kullanacaksın. Kavlen belîgâ. Tesirli, belagatlı bir söz kullanacaksın. Kavlen meysura, bir gönül alacaksın. Sözünde gönül alır hale olacaksın. Kavlen leyyina, yumuşak sözün olacak. suyun akışı gibi olacak. Yani bir Müslümanın esas nezaketi sözüyle bozulmayacak. Yine Efendimizin bize olan bir tavsiyesi, hangi mümin vefatında bir mal bırakırsa varisleri onu alsınlar, miras alsınlar. Fakat Allah'ın verdiği hukuka göre alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birisini bırakmışsa o da bana gelsin buyuruyor. Ben onun himayesi ve yardımcısıyım buyuruyor. Yine hayatım sizin hayırlıdır. Benimle konuşursunuz, size ilahi vahiy ve hükümlerini bildirir. Vefatım da sizin hayırlıdır. Vefatım da sizin hayırlıdır. Amelleriniz bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde sizin için Cenab-ı Hak istiğfar ederim. Yine Cenab-ı Hak bu cihan, kevni ayetler efela tetefekkürün hiç düşünmez misiniz buyuruyor. Her şeyin zahire birer batini tarafını düşünmek. Bir çiçeğe baktığın zaman, bir semavata, aya, güneşe baktığın zaman, bir kendine, yavruna baktığın zaman, evladına efela tetefekkürün hiç düşünmez misiniz? Efela tetefekkürün akıl erdirmez misiniz? Ülül elbab akıl sahibi düşünüp ibret alırlar buyuruyor. Li kavmi yakulun akılın kullanan bir toplum için ibretler vardır. Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler, aklı olan öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, yoksa kalplerinde kilit mi var? Onların kalpleri yok mu diyor Cenab-ı Hak. Yok ki Kur'an'ı düşünmüyorlar, Kur'an'la istikametlenmiyorlar. O yine Câsiye 13, göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı, düşünen bir toplum için buyuruyor. Biz gökleri, yeri, bunlar arasında bulunanları oyun, eğlence olsun diye yaratmadık buyuruluyor Duan Suresi'nde. Mü'minin 115. ayetinde de siz sadece boş yere yarattığımızı, hakikaten huzurumuza geri getirildiğimizi sandınız buyuruyor. Kamil kalp, ilahi vitrine yani ilahi azamet tecellilerini, ilahi nakışını seyreder. Hayran-ı zikrini arttırır, zira tefekkür iman alametidir. Ziya Paşa'nın güzel bir mısraları, bin dersi marif okunur her varakında, ya Rab ne güzel mektebi olur mektebi âlem. Yani bu kainat kitabının her bir yaprağında marifet ilminin binlerce dersi okunur. Ya Rabbi şu alem tefekkür deryasına dalarak ibret almak için ne güzel bir misal. Sevgi ispat ister. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir. El meru men ahabbe buyuruluyor. Bu beraberliğin sadece sevgi yeter şeklinde anlamamak lazım. Ahirette ve cennette Resulullah Efendimize beraber olmak isteyen secdelerde onunla beraber olmalı. Yani o nasıl secde ediyorsa, Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. O şekilde kendimizi secdeye hazırlamamız. İhlas ve takva da onunla beraber olmalı. Efendimiz nasıl yaşıyordu? Sahabi diyor, onu diyor, Efendimiz öyle bir hal geldi ki bize otururken görüyorduk, oturuyorduk. Kalkarken kalkıyorduk. Merhamet ve cümen, infak ve ihsan da onunla beraber olmalı. Allah hizmette tebliğ emri bil marufta, nehi anil münkerde Fahrikân Efendimize heyecan ve gayret nasip olmalı. Onun en mühim güzel ahlakına nasip almalı. Eğer bu gayret fedakarlık olmazsa sevgi iddiası kur ve boş bir dava olarak kalır. Çünkü gerçekten seven sevdiğine benzemeye çalışır. İmtisal eder, hayatı onun sünnet-i seniyyesi ölçüsü yaşar. Mümin Efendimiz güzel ahlakına hisar oldukça, Efendimizle beraber oldukça ne gibi haller olur? Gönlü ilahi muhabbete seviye kat eder. Merhamet ve şefkati artar. Hizmet bir tabiatı asli haline gelir. Tevazu ve nezaketi asla elden bırakmaz. Cömert ve ihsan sahibi olur. Hak ve adaleti tevzi eder. Saygı ve hürmette kusur etmez. Kanaat ehli olur. El emin-i sadık olur. Daima hüsnü zan içinde olur. Yaptığı her şeyi ihlas ile yapar. Sabrı elden, edep ve haya üzere olur. Affedici olur. Enaniyet, ben demeyi bırakır, beni unutur, ya Rabbi sen demeye başlar. Kimseye haksızlık, bir karıncaya bile haksız değil mi? Zulmetmez, kim ve intikam beslemez. Hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yanan ve cimrilik lügatından silinir. Gıybet etmez, tecessüste bulunmaz, merhamet ve şefkat, yoksul vesaire gibi kötü vasıflardan temizlenir. Velhâsıl Mevlid kandilini liyakatla ihya edilmemizin en büyük delili, veladet coşkusuyla ömrümüz boyunca her an gönlümüzün tükenmez hazinesi olmalıdır. Şunu da ifade etmek isterim kardeşler. Şimdi materyalistler, liberaller mal satmak için anneler günü diyor, babalar günü diyor, bilmem neler günü, şunlar gibi bunlar diyor. Hiçbir manevi tarafı yok. Güya mal satacak, sen de bir gün annesine bir şey alacak, dünyalık bir şey alacak, o şekilde vazife görecek. İslam'da her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür, her gün Rasûlullah Efendimiz'le beraber olma günüdür. İşte veladet kandili de bu Rasûlullah Efendimiz'le hayatımın her safhasında beraber olma kandilidir. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah اَلْمَرْهُ مَا مَنْ اَحَبَّ كِي سَوْدَ beraberdir hadis-i şerif nail eylesin. O kıyametin o zor günü Rasûlullah Efendimiz'in civarında olmayı Cenab-ı Hak cümlemize ihsanıyla, ikramıyla, lütfuyla nasip ve ihsan eylesin. Duamızı kabul niyazıyla Lillâhi Teâlâ'l-Fâtiha.